Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 21.
6. kısım. Felakete karşı savaşmak. Mustafa Kemal 1912 Kasım'ında İstanbul'a ulaştığında Osmanlıların Avrupa kıtasındaki topraklarından geriye, başkent ile hemen batısı, Çanakkale Yarımadası, kuşatılmış 3 kale kenti, İşkodra, Kuzey Arnavutluk'ta Skutari, Şkoder, Yanya, şimdi Yunanistan'ın Epir bölgesinde Yanina ve Doğu Trakya'nın en büyük şehri olan Edirne kalmıştı. İttihat ve Terakki'nin 1908'de uğruna iktidarı ele geçirdiği Makedonya, hızla ve geri alınamaz bir biçimde yitirilmişti. 1912 yazı boyunca Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan bir dizi uzlaşma ve bağlaşma anlaşması imzaladılar. Eylül'e kadar askeri manevra bahanesiyle silahlandılar ve 8 Ekim'de Karadağ Osmanlılara savaş ilan etti. 13 Ekim'de Bulgaristan ile Sırbistan Osmanlı Devleti'ndeki etnik topluluklar için özerklik isteyen bir ultimatum sundu. Dipnot, metin için bakınız Paparigopoulos, cilt 7 sayfa 137. İstanbul'da sokaklarda politika tartışılıyordu. Gazi Ahmet Muhtarpaşa hükümeti iktidara geldikten sonra Balkanlardaki ordunun huzursuzluğunu yatıştırmak ve aynı zamanda Balkan komşularla uzlaşma sağlamak için 120 eğitimli Nizamiye taburunun askerlerini terhis etti. Muhalefette olan İttihat ve Terakki Cemiyeti Avrupa'daki Osmanlı topraklarını elde tutmanın tek yolunun savaşmak olduğunu ileri sürerek sadrazamın görev yaptığı Baba Ali'de şiddet unsuru da içeren gösteriler düzenlenmesi için öğrencileri tahrik etti. Göstericilerden ürken ama savaşmaktan da kaçınan hükümet 3 gün düşündükten sonra Balkan ülkelerinin ultimatumunu reddetti. Sonunda 17 Ekim'de İstanbul'daki Balkan elçilerine pasaportları verildi ve savaş ilan edildi. Ertesi gün Rumların yaşadığı Osmanlı toprakları üstünde hak iddia eden Başbakan Eleftherios Venizelos adına Yunan Kralı 1. Yorgos bir bildiriyle baskı altında yaşayan Hristiyanların özgürlüğü için halkını savaşmaya çağırdı. Dipnot, Türk geldi. 57. Paparigopoulos, cilt 7 sayfa 137-138. Balkan komşularının seferberlik ilanı karşısında Osmanlı hükümeti de seferberlik ilan etti. Terhis edilen askerlerin geri çağrılması için girişimde bulundu. Yeni bir komutanlık düzeni getirdi. Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa Yemen'de bulunduğundan Harbiye Nazırı Nazım Paşa ona vekalet edecekti. Kuramsal olarak başkumandan olan padişaha vekalet ediyordu. Balkanlardaki kuvvetler Trakya'da Abdullah Paşa komutasında Doğu Ordusu, Ali Rıza Paşa komutasında Batı Ordusu, Kuzey Makedonya'da Zeki Paşa komutasında Vardar Ordusu ve Yunanistan sınırında Alasonya Ordusu olarak dörde bölündü. İttihat ve Terakki'nin dostu olan Mahmut Şevket Paşa'ya sonuncu ordunun komutanlığı önerildi. Ama o reddetti ve daha sonradan ''Canım efendim ne yapayım, bu benim şöhretimi ve şerefi askerimi ihlal için yapılmıştı. Şöhretimi nasıl feda ederim?'' açıklamasını yaptı. Dipnot, Türk geldi, sayfa 64. Öğrenciler Yıldız Sarayı'nın önünde gösterilerini sürdürürken sarayın içini de korku sarmıştı. Başkomutan Nazım Paşa çok havalı görünüyordu. Askeri harekat için plan yapılıp yapılmadığı sorulunca, Mahmut Şevket Paşa zamanında bir takım planlar yapılmış, getirtip tetkik edeceğim yanıtını verdi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 60. Bazıları ise daha gerçekçiydi. İstanbul Şehremini Cemil Paşa, Mabey'in başkatibi Ali Fuat'a, Türk geldi, savaşı durdurmasının gerekli olduğu konusunda padişaha ikna etmesi için yalvarıyordu. Biz harp edecek halde değiliz. Evvelki sene Seyitler'de yapılan manevrada askerin halini gördüm. Bu askerle harp olmaz. Batı Trakya'yı İstanbul, Doğu Trakya'yı Makedonya ve Arnavutluk ile bağlayan dar bir şerit biçimindeki Osmanlı topraklarına her taraftan eş zamanlı bir saldırı olduğunda savunmak çok zordu. Ayrıca resmi Türk kaynaklarına göre Osmanlı birlikleri sayıca düşmanlardan daha azdı. Balkanlı müttefiklerin 912 bin askerine karşılık 580 binden fazla asker toplanamamıştı. Dipnot, Erikan tarafından alıntı, sayfa 106. Yine de bu eşitsizlik Osmanlı ordularının tüm cephelerde ani olarak çökmesini açıklamaya yetmiyordu. Çünkü genellikle yerleri yanlıştı ama yeterli miktarda askeri malzeme ve yiyecek vardı. Savaşın ilanından bir gün önce Harbiye Nazırı Nazım Paşa, Trakya'daki tüm hazırlıkların sona erdiğini ve Doğu Ordusu Komutanı Abdullah Paşa'ya göre bölgede 116 bin Osmanlı askeri bulunduğunu açıkladı. Hatta eldeki planların öz savunma stratejisine göre hazırlanmış olmasına karşın Nazım Paşa derhal saldırıya geçilmesi için emir bile verdi. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enverpaşa, sayfa 304. Ne var ki önce Bulgarlar saldırdı. 22 Ekim günü Edirne'nin doğusunda kalan Kırklar elindeki, o tarihte Kırk Kilise olarak biliniyordu, Osmanlı mevzilerine karşı dört koldan saldırıya geçtiler. 25 Ekim'de Osmanlı birliklerinin yanından geçip ardına dolanınca Osmanlı askerleri geri dönüp kaçtılar. Güneye doğru ilerleyen Bulgarlar Lüleburgaz yakınında ordunun ana gücünü yakaladılar ve 29 Ekim ile 5 Kasım arasında Osmanlı ordusunu bozguna uğrattılar. Ordunun geri kalanı İstanbul'dan önceki son direnç noktası olan Çatalca hattına kadar geri çekildi. Bulgarlar Tekirdağ'da Marmara Denizi'ne doğru ilerlerken Edirne kuşatılmış ve Gelibolu Yarımadası ile bağlantı yolları kesilmişti. Başka bir Bulgar kolu bu arada Mesta veya Nestos Vadisi'nden güneye doğru ilerleyip Osmanlı Trakya'sı ile Makedonya arasındaki iletişim hatlarını kesti. Makedonya'nın kaderi Sırp sınırının hemen güneyindeki Komanova'da gerçekleşen bir tek çarpışmayla belli olmuştu. Osmanlı ordusu bir gün direnmiş ve düşman süvarilerinin arkadan yaklaştığı söylentisi üzerine ilerleyen Sırpların karşısından kaçmıştı. Batı ordusu komutanı Ali Rıza Paşa Manastır'da savunma hattı oluşturmaya çabaladı ama Sırplar dört gün içinde kenti ele geçirdiler. Dipnot adı geçen eser, sayfa 336-341. Zayıf bir direnişle karşılaşan Yunanlar kuzeye doğru ilerleyip Bulgarlardan birkaç saat önce 9 Kasım'da Selanik'e girdiler. Dipnot Anderson, sayfa 298. İlerleyen Sırplar, Bulgarlar ve Yunanlar tarafından kısmen işgal edilen ve bağlantısı kesilen Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu daha sonra bu durumu kesinleştirdi. Ege Denizi'nde ise Yunan donanması kısa sürede üstünlüğünü ortaya koyup İtalyanların elindeki 12 ada dışında kalan adaları işgal etti ve Girit resmen Yunanistan Krallığı'na bağlandı. Hüseyin Rauf Orbay komutasındaki Hamidiye kruvazörü, Karadeniz'de Bulgarları, Ege Denizi'nde Yunanları ve Adriyatik Denizi'nde Sırplarla Karadağlıları bombalayarak Osmanlı donanmasının onurunu kurtardı. Kendisini kovalayanlardan kaçmayı başarıp 7 Eylül 1913 tarihinde ulaştığı İstanbul Limanı'nda kahraman olarak karşılandı. Balkan ordularının önünden yalnızca Osmanlı askerleri değil, yüz binlerce Müslüman sivil de kaçıyordu ve kaçmak için geçerli nedenleri vardı. Basında çıkan haberlere göre savaşın patlamasının ardından Kosova'daki Prizren kentini ele geçiren Sırplar 12 bin Müslümanı öldürmüşler, en eski camiyi kiliseye çevirmişler ve başka bir camiyi de yerle bir etmişlerdi. Dipnot E12 Cilt 8 Sayfa 340. Benzer sahneler Osmanlıların Avrupa kıtasındaki topraklarının çeşitli bölgelerinde yaşandı ve özellikle Bulgarlar Müslümanların canlarına ve mallarına karşı acımasız davranışlarıyla kara bir ün kazandılar. Dipnot, Bulgar vahşeti konusunda Türklerin görüşleri için bakınız. İlker Alp, Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezalimi 1878-1989, Trakya Üniversitesi Yayınları, Ankara 1990. Batı Trakya kaçan Müslümanların durağı oldu ve İstanbul'da toplanan on binlerce göçmen Anadolu'da yeni yerleşim yerlerine gönderildi. Büyük Arnavutluk düşü paramparça olurken Arnavut milliyetçileri Osmanlılara sadık kalan kendi yurttaşlarına saldırdılar. 1908 yılında Hürriyet Kahramanı ünvanını alan Arnavut kökenli Niyazi bir Arnavut milliyetçisi tarafından vurulup öldürüldü. Dipnot Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enverpaşa Cilt 2 Sayfa 341. Padişah kabine üyelerine ve yaşlı devlet adamlarına barış planları yapmalarını söyledi ama hiçbir karara varılamadı ve 29 Ekim'de Gazi Ahmet Muhtarpaşa güçlükle de olsa istifa etmeye ikna edildi. Dipnot İnal Sayfa 1823. Yine de sadrazamlık mührünün kutusunu bulamadığını söyleyerek mührü teslim etmeyi olabildiğince geciktirmeye çalıştı. Sonunda Mağbey'in başkatibi mührün yeni sadrazam için acilen gerekli olduğunu, kutusunun daha sonra teslim edilebileceğini söyledi. Dipnot Türk geldi sayfa 66. Yeni sadrazam yaşlı Kamil Paşa İttihat ve Terakki düşmanı olarak tanınıyordu. Bir yıl önce padişaha yazdığı uzun mektupta olayların gidişini gerçeğe çok yakın bir biçimde tahmin etmiş, cemiyetin hükümetin işlerine karışmasının önlenmesi gerektiğini söylemiş ve İngiltere ile ittifak kurulmasını önermişti. Dipnot Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa Cilt 2 Sayfa 269-274. Ama artık önerilerini uygulayabilecek konumda değildi. Yenilginin şokunu yaşayan bir ülkenin yöneticisiydi artık. Yine de Nazım Paşa'yı Harbiye Nazırlığından almadan barışı sağlamanın olasılıklarını araştırmaya başladı. 3 Kasım'da Bulgarların Çatalca hattını yarma girişimlerinin boşa çıkması sadrazama soluk alma zamanı kazandırdı. Yemen'den dönen Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa, cephedeki Osmanlı güçlerinin yönetimini ele aldı ve Anadolu'dan destek güçlerinin gönderilmesini sağladı. Dipnot, İnal, sayfa 1977. 3 Aralık'ta Osmanlılar, Bulgarlar ve Edirne kuşatmasına yardımcı olmak için askeri birlik göndermiş olan Sırplarla bir ateşkes anlaşması imzaladı. Dipnot, sayfa 293. Bulgar saldırısının Çatalca hattında hızının kesilmesinden hemen sonra Mustafa Kemal İstanbul'a döndü. Arkadaşı Salih Bozok ile önde gelen cemiyet üyelerinin sık sık gittiği Baba Ali yakınında duruma hiç de uygun olmayan bir biçimde Meserret, yani neşe adını taşıyan bir kıraathanede buluşunca kendini tutamadan haykırdı. Selaniki, o güzel memleketimizi nasıl bıraktın? Düşmana niçin teslim ettiniz de buraya geldiniz? Dipnot, Bozok, sayfa 170. Mesleğine jandarma alayında başlamış ve Mahmut Şevket Paşa'nın reddettiği Alasonya, yani Teselya ordusu bu komutanlığına getirilmiş olan Hasan Tahsin Paşa'nın bir tek kurşun atmadan bile Selanik kentini olduğu gibi Yunanlara teslim etmesi özellikle utanç verici olarak kabul ediliyordu. Talihsiz general askerlerin her taraftan sarıldığını görünce ilerleyen Bulgarlardan önce kente ulaşmak isteyen Yunanlarla bir anlaşma yapıp barışın sağlanmasından sonra Selanik garnizonundaki silahların Türkiye'ye gönderilmesini kabul ettirmişti. Ne var ki verilen bu söz yerine getirilmeyecekti. Dipnot, Paparigopoulos, cilt 7, sayfa 139. İtalya ile savaşın başında olduğu gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderleri çarpışmalara katılmak için koşturdular. 21 Kasım'da Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası ile Çanakkale Boğazı'nı korumak için Bolayır'da toplanmış olan Bahri Sefit Boğazı Kuvayi Mürettebesi, yani Akdeniz Birleşik Gücü Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne getirildi. Gücün komutanı Fahri Paşa ve kurmay başkanı da eski arkadaşı Fethi Okyar idi ve Mustafa Kemal bu göreve getirilmesini herhalde ona borçluydu. Trablusgarp'tan dönünce Fethi'ye nazik bir görev verilmişti. Yunanlar Selanik'e girmeden önce tahttan indirilmiş olan Sultan Abdülhamit'in İstanbul'a geri getirilmesine eşlik etmek. Dipnot, Okyar, editör Kutay, 3 devirde bir adam, sayfa 161. Her zamanki gibi bir suikast planından korkan padişah önce kıpırdamak istemedi ve Fethi onu kurtarmak için gönderilmiş olan sürekli İstanbul açıklarında demirleyen Loralay isimli Alman gemisine binmeye zorlukla ikna etti. Salih de, Bozok, eski padişahla birlikte İstanbul'a geldi ve son ikametgahı olan Boğaz'ın Anadolu yakasındaki Beylerbeyi Sarayı'nda nöbetçi subayların arasında yerini aldı. Dipnot, Bozok, sayfa 21-24. Bolayır gücünün karargahının bulunduğu Gelibolu'da Mustafa Kemal, doğum yeri olan Çanakkale'deki Kızılay Hastanesi başhekimi, eski dostu Doktor Tevfik Rüştü Aras ile karşılaştı. Dipnot, Bayur, sayfa 53. Tevfik Rüştü muhalefette kaldığı için gitgide sabırsızlanan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin etkin üyelerinden biriydi. Ateşkesin imzalanmasından sonra Osmanlı hükümeti umudunu, büyük güçlerin bir barış ortamı yaratmaya çalıştığı Londra Konferansı'na bağlamıştı. 1913 Ocağı'nda Balkan ülkelerinin Osmanlılar Meriç Nehri'nin ağzındaki Enez'den Karadeniz kıyısındaki Midye'ye, şimdi Kıyıköy, kadar uzanan çapraz bir çizginin dışında kalan Avrupa kıtasındaki bütün topraklarını bırakmaya razı oldukları takdirde ancak barışa yanaşacakları ortaya çıktı. Bu arada Edirne de Bulgarlara terk edilecekti. 17 Ocak'ta büyük güçler Osmanlı hükümetine bu koşulları kabul etmesini önerdiler. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 2, sayfa 373. Sadrazam Kamil Paşa, anlaşmayı imzalamak için kendini hazırlarken İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en güçlü sivil kişisi olan Talat bir darbe hazırlığına girişti. Dipnot, Ahmet, sayfa 117. Cemiyetin asker ve sivil liderlerini İstanbul'da 21 Ocak'ta yapılan toplantıya davet etti. Fethi Okyar Gelibolu'daki karargâhtan gelirken, Bingazi bölgesinden dönünce Anadolu'dan gönderilen rediflerin oluşturduğu 10. kolordunun kurmay başkanlığına getirilmiş olan Enver toplantıya katılamadı. 1913 Ocağı'nın ortalarına doğru bu güç, Marmara Denizi'nin Anadolu kıyısındaki İzmit ve Bandırma'ya çıkartma yapmaya hazırlanıyordu. Enver'in yokluğunda konuşan Fethi Okyar savaşın yitirildiğini söyleyip, cemiyet karşıtı bir hükümetin hiç de istenmeyen bu barış anlaşmasını imzalamasının daha iyi olduğunu ve bundan sonra özgür seçimlerin yapılmasına izin verilmezse bir darbe yapılması gerektiğini ileri sürdü. Dipnot, Bayur, sayfa 53. Kendi görüşlerini kabul edileceğine inanan Fethi Okyar toplantıdan ayrıldı ama ertesi gün Enver gelince tekrar toplantı yapıldı. Aynı gün 22 Ocak'ta Kamil Paşa da barış koşullarını görüşmek üzere Saltanat Şurası'nı toplantıya çağırdı. sultanın cemiyetine davet edilmesi gerektiği konusundaki önerisine artık atisi filan kalmadı. Onlar bir fırka-i ihtilaliye idi. Merkezleri Selanik'ti. Selanik gitti, onlar da defolup giderler diye reddetmişti. Dipnot, Türk geldi, sayfa 76.
Ayrım sonu.